Ayrım 47.
Günay, DYP'yi ANAP'ı gezer, dedikodu getirirdi diye anlatırdı ama doğru bir haberine hiç rastlamadım. Bizim çocuğumuz dediği herkesi idare ediyor olmalıydı. Ali amcanın yanında 30 yaşlarında kel kafalı şişman bir genç adam, Çayırtepe Spor'un antrenörü. Oturan, ben sizi bir yerden tanıyorum dedirten sıradanlıkta Kürt ya da Türk doğulu bir yüz. Taksitle terlik de satabilir, kasap da olabilir ama bakkal dükkanının içinden çıkamayacağı izlenimini veriyor. Yanında Şafak, onun yanında iki Laz. Cin bakışlı bir Laz müteahhit, bir kalfa, cin bakışlı olmayan üçüncü müteahhit de becerikli olmalı. Bakıyorum Günay dışında sadece üç kadın görüyorum. Birisi bizim arkadaşımız, Rodoplu'nun Duran'ın dükkanındaki imza gününden sonra gittiği restoranda tanıştığı partileri anlatmasını hatırlıyorum. Hep böyle kadınsız mısınız diye sormuştum. Tabii Atatürk'ten bu yana karılarını da getirebileceklerin sayısı çok arttı demişti muzip muzip. Nitekim öğretmenlik gibi, bankacılık gibi mesleklerdeki hanımlar ara ara da olsa gelirler. Onların partinin gidişatına ilişkin söyleyecekleri bir şeyler hep vardır. Yani hemen her zaman kocalarını eleştirir, politikaya burun kıvırırlar. Ha bak, bir de masasüstü hanımlar vardır. Onlar kocalarına beyim der, kurum kurum kurulurlar. Ama çoğunluk eşlerini getirmedikleri, bu eş kelimesi de büyük yalan değil mi? Geceler çok uzun, çok içkili, kocalar sürekli konsümasyonda olduklarından kadınlar da gelmek istemezler. O gece Duran Kur'an gelmemişti. Erol Çiçek, Onur Oflu ile bizim masadaydı. Erol henüz kendi adaylığını ilan etmemiş olmalıydı ki ara ara yerinden kalkıp Şafak Özden'le öpüşüyordu. Hatta bir ara bana Günay'ın ona karşı geliştirdiği tavrı sorgulatan işli bir dayanışma nutku dağıttı. Şafak'ın aday adaylığını sindirmeye çalıştığını dönemdi. Özden'e bakılacak olursa cebi delik olduğu için başka çaresi de yoktu. Ancak Erol hiç değilse Şafak'tan boşalan ilçe başkanlığının kendisine verilmesini istiyor, bu yönde faaliyet gösteriyordu. Ama Şafak buna da izin vermedi. Kendisi aday olmak, seçim kazanmak için uğraşırken altını oyacak bir ilçe yönetimi istemiyordu. Çiçeklerin peş pereye şey yaptıkları hatalar kuşkulanmakta haklı olabileceğini gösterdi. İlk hataları Erol'un ilçe başkanı olması tehlikeye girince ağabey Türkay'ın ileri sürülmesi oldu ki bu manevrayı en bağnaz Çiçek taraftarı bile yutmadı. İkinci ve affedilmez hataları yeni yetme Özden tarafından ekarte edilmeyi kendisine yediremeyen Türkay Çiçek'in küsüp DSP'ye gitmesi, oradan sağcı Şafak Özden aleyhine laf üretmeye koyulmasıydı. Bir ara öyle bir durum oldu ki Çayırtepe'deki Kürtler DSP'yi Ecevit'in tüylerini diken diken etmesi gereken bir biçimde kurulmasına izin verilmeyen Marksist Kürt Partisi gibi kullanmaya başladılar. Erol Çiçek son dakikaya kadar vazgeçmeyen inatçı bir adamdı. Sonunda tüm dezavantajlarına karşın o da aday adayı olduğunu ilan etti. Yarın gül yanağından başka her şeyi paylaşan ekip çatladı. İzleyen kavgada Duran tarafsızlığını korudu. Onur Oflu bir yandan Şafak'la çalışırken kooperatifte, öte yandan da Erol'la birlikte oldu. Günay'a gelince o herkese cihat ilan etti. Ankara'dan alınan ön olur yüreklendirdi. Özden bir 10 milyon attı. Adaylığı garantilenmişçesine çalışmaya koyuldular. Rodoplu'nun ilk yaptığı iş Özden'e gerekli Çayırtepe bilgileriyle donanmaktı. Araştırılması, üzerine düşünülmesi, ayağı yere basan, özgün fikirler geliştirmesi gereken ana konuların bir listesini hazırladı. 1. Çayırtepe sorunları, ayrıntılar ekti. 2. Şimdiki belediyenin mali durumu, imkanları. 3. Din, mezhep, tarikatlar, Sarı Sultan'daki Nakşiler. 4. Kadın hakları, feminizm, çocuk. 5. Eğitim, özellikle özel okullar ve üniversite. 6. Gençlik. 7. İşçi, işsizlik, lümpen, proletarya, Çayırtepeli heavy metalciler. 8. Yüksek teknoloji ve netaş. 9. AT. 10. Dış politika, ayrıntılar ekti. 11. Af, fikir suçları, özgürlük, 12 sağlık, dispanser ve veya korumacı hekimlik, 13 çevre, 14 gece kondu, sosyal silo ve veya iyileştirme, 15 kış yakıt doğalgaz, 16 komünizm, perestroika özelleştirme, 17 SHP tüzük program, 18 belediyeler kanunu. Mesela Ömerli Barajı gibi bir sorunla karşılaştığımızda şafağın tavrının ne olacağını saptamak durumundaydık. Böylece olmayacak vaatlerde bulunmaktan korunabilirdi. Nasıl bir Çayırtepe hayal ettiğini kelimelendirilmeli, seçmenin onayına sunmalıydık. Levent gibi tek katlı bahçeli mi, Ataköy gibi yüksek mi olacaktı? Var olan koşullar altında optimal çözüm neydi? Geçici ve kalıcı alternatifler neler olabilirdi? Şu Kürt Alevi oylarına hükmettiği söylenen adamın mahallesi ne olacaktı? Örneğin yol geçirmek için gece kondularını yıkabilecek miydi? Başka çözüm var mıydı? Belediyenin imkanları nelerdi? Ana kentin dolanda kalması halinde SHP'li bir belediyenin olası yalnızlığı, mali kaybı nasıl giderilebilirdi? Belediye arsaları var mıydı? Karayollarının E5 için istimlake girişeceği doğru muydu? Doğruysa neleri istimlak edilecekti? Rodoplu bir gölge belediye teşkilatının hemen kurulması, imardan fene, mali işlere kadar gölge daire başkanlarının görevlendirilmesinden yanaydı. Bu gölge başkanlar derhal çalışmaya başlamalılar, şafağa nasıl bir işe talip olduğunu anlatan, çözüm yollarını öneren raporlar akmalıydı. Şafak bu raporlar doğrultusunda kendisine bir zamanlama çizelgesi yapmalı ve ilan etmeliydi. Ancak Şafak bu önerinin olmadık bir hayal olduğunu söyledi. Hangi gölge kabine gülüm? Adamları görüyorsun işte, hepsi benden beter politikacı olup çıktılar. Adamlar dediği, çevresine topladığı Çayırtepe'li partililerdi. Rodoplu Şafak'ın sığınma hükmetme ikilemi içinde gelişen kişiliğinin yapıcı eylemi öldürebileceğini ilk kez görmeye başladı. Özden, benden akıllısını istemem gülüm beyanı ile siyasi çevresini az gelişmiş bir komi, bir fotoğrafçı, beylik tabancası ile gezinen saçları boyalı bir assubay eskisi, Şafağa Çayırtepe yerine Sarıyer'e başkan olmasını söyleyen adam, su tesisatçısı gibi icraatını sorgulayabilecek donanımı olmayan adamlarla bilerek isteyerek sarmıştı. Bu adamlarla ne yapacağını soran Rodoplu'ya cevabı hazırdı. Güleceğim. Öyle de oldu. Bu insanlar bir yere geleceklerse özdenle geleceklerini bildiklerinden onun neferleri oldular. İzleyen küçük insanların yıkıcı ittifakıydı. Sinsi bir ittifak olduğundan ilk bakışta görünmüyor, ancak ayrıntıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyordu. Günay'ın çok aptalcaydı, çok önemsiz gibi duruyordu ama çok şey anlatıyordu dediği bir fotoğraf çekme olayı vardı. Şöyle, Çayırtepe'nin sesi türünden özellikle sol kesime hitap eden bir yerel gazetede Şafak için söyleşi ayarlanmıştı. Röportajı iki kelimeyi bir araya getiremeyen Karslı muhabir adına Rodoplu yaptı. Metin delikanlının eline hazır verildi. Ancak fotoğraf da gerekiyordu. Günay profesyonel bir fotoğrafçı olan arkadaşımızı Tuncer'i üstelik de ücretsiz çekmeye ikna etti. Ne ki Şafak Tuncer'i istemiyor gibiydi. Rodoplu iyi bir fotoğrafçının neden geri çevrildiğini uzun süre anlamadı. Ancak ısrarının Çayırtepe'liler iyi fotoğraftan ne anlar yaklaşımıyla seskinci kaprisine indirgendiğinin farkındaydı. Bütçe dahilinde mümkün olan en iyisini yapmak varken kötüye razı olunuyor. Çayırtepe'lilerin küçümseniyor olmasını hazmedemiyordu ama öfkesini yendi. Sonradan meclis üyesi olan fotoğrafçının dükkanına gidildi. Adam saydam nedir bilmediğinden en ucuzundan renkli film aldırmıştı. Baskı işlerinden anlayanlar bileceklerdir. Renkli fotoğrafın gazetede basılması uzun, pahalı bir işlemin sonucunda kötü netice verir. Ne ki Rodoplu'nun rasyonel otoritenin kaybı dediği patoloji, o noktada ben değil, Şahin kaygun söylese aldırmazlardı diyordu, işliyordu. Leş gibi bir fon perdesinin önünde İnönü'nün fotoğrafını Messina ile perdenin kornişine basarak berbat fotoğraflar çektiler. Günay, politika denilen çıkar savaşının bu kadar basit bir meseleye bile yansıdığını gördü. İnanması zordu ama son tahlilde SHP'ye fisebilallah çalışacak Tuncer düzeyinde bir uzman, şafağın listesindeki yerini perçinlemeye kararlı 3. sınıf bir sokak fotoğrafçısı tarafından ekarte edilmişti. Adam Özden'in etrafında kadınsı bir sevgi gösterisiyle döneniyor, yanaklarını sıkıyordu. Yakışıklıdır bizim başkan, yakışıklı. Rodoplu, şafağın terslenmesini beklerken öyle olmadı. Başkan adayı döndü, Mustafa'yı iki yanağından koklayarak öptü. Seni seviyorum. O da başkanına sarıldı. Ben de seni seviyorum başkanım. Ülkede yerli yersiz kullanıma giren seni seviyorum Amerikanizmi, iğrenç, şafağın Günay'a onu sevdiğini söylerken kullandığını bildiğim tonlamayı anımsatması daha da iğrençti. Şafağın bu adamlardan bir gölge teşkilat oluşturamayacağı doğruydu ama sorun zaten hep o sorundu. Kendi eline, kendi başına getirdiğin felaket. Negatif selection, makus seçim. Şafağın gütmek niyetiyle toparladığı adamlar sadece o işe yarıyorlardı, güdülmeye. Bu da Günay'a Turgut Özal'ın planlama müsteşarıyken söylediği bir sözü hatırlatmıştı. Adam alıyoruz, iş bilmiyor, iş bileni alıyoruz, solcu çıkıyor. Rodoplu o noktada şafağa adaylıktan vazgeçmesini, bir dahaki seçimlere hazırlanmasını önerdi. Beni herhalde sizi de şaşırtmayacak tepki aldı. Olur mu da? Sen de bir laf ettin ki gülüm, sanki başkası bizden daha mı iyi belediye başkanlığı yapacak? Günay bir an Erol Çiçek'i düşündü, hak verdi. Öteki an zaman içinde nasıl gittikçe daha kötüsüne razı olmak durumunda kalındığını düşündü. İsyan etti. Bir başka yolu olması gerektiğini düşünüyor. Kaldı ki Çayırtepe gibi bir yerin sorunları ancak profesör, kaptan gibi uzmanlarla hale yola girmeye başlar diyordu. Doğru söylüyordu. Kaptan arkadaşımızdı. Onun gibiler aşkla, ülküyle tutulamazlarsa parayla hiç tutulamazlar. Yurtsever bir uzmanın fiyatı yoktur. Adamlarının yetersizliğini öne süren şafağı profesyonel hizmet satın almayı önerdi. İzleyen diyaloğu tahmin edebiliyorum. Nasıl? Özel sektörden hizmet satın alalım. Nasıl? Sen hedeflerini sapta, onları sana nasıl, hangi bütçeyle, ne sürede, kimler tarafından gerçekleştirebileceğini araştırıp sunsunlar. Özel DP'ten ya da Çayırtepe Planlama Teşkilatı'nın gibi çalışırlar. Proje bazında tabii. Böylece Çayırtepe Belediyesi'nde istihdam edemeyeceğin beyinlerin hizmeti senin olur. Bunu yapacak kuruluşlar var mı? Vardı tabii. Nitekim yakından tanıdığımız bir kuruluş vardı ki çalışanları 4 kuşak CHP-SHP'liydiler. Canla başla saldırdılar. Mükemmel bir çalışma planı çıkardılar. Sonucu bir seçim nutkunda özetlendi. Ben çağdaş yöneticilikte araştırmaya inanan bir adamım diyordu Şafak Özden. Literatürde stratejik plan çalışması diye bilinen yöntem ilçede üretilen sermayenin ilçe kalkınmasında kullanılmasını sağlamak, yeni öz kaynaklar yaratmak için kullanılır. Örneğin hazırlanacak stratejik planla Çayırtepe'nin ekonomik potansiyelini 5 yıl içinde reel rakamlarla asgari 2 katına çıkarmayı hedefliyorsak, Çayırtepe'nin öz kaynak ve bütçe sorununu çözerek kalkınmasını amaçlıyoruz demektir. Bu, tüm değerlerin 2 katına yükseltilmesi anlamına gelir. Belediye başkanı olur olmaz yapacağım ilk iş Çayırtepe'nin ekonomik, sosyal ve tarihi varlıklarının tespiti, sonra tespit edilen bu varlıkların ekonomik olarak işletilip işletilemeyeceğinin belirlenmesi olacaktır. Daha sonra Çayırtepe'nin rakip ilçelere göre yatırımcılar nezdindeki avantaj ve dezavantajlarını saptayacağım. Buna bağlı olarak yeni ve verimli alanlara yapılacak rasyonel yatırımlarla verimliliğin yükseltilmesi olanaklarını araştıracak, var olan çok az sayıdaki turizme dayalı faaliyetleri yeniden gözden geçireceğim. Ekonomik ve sosyal sistemin modernizasyonu ile verimliliğin yükseltilmesi, verimliliğin artışıyla meydana gelecek altyapı ve üst yapı kaynak ihtiyaçlarının hesaplanması, kalkınma hızının yaratacağı sosyal, siyasal ve çevresel değişikliklerin tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınması, belediyenin Çayırtepe'nin kalkınmasında oynayacağı kısa, orta ve uzun vadeli rolün tespit edilmesi, belediyede bir stratejik planlama ünitesinin alt ve üst yapısının oluşturulması gerekecektir. Bir de zamanlama çizelgesi ilan ediyordu. Türk gibi başla ama Türk gibi bitirme diye bir söz vardı. Seçildikten sonraki ilk 6 ayı hazırlık devresi olarak kullanmak istiyorum. İlk 2 ay nüfus, eğitim, meslek grupları, hayvancılık, tavukçuluk, seracılık, mesela Çırpıcı, Sütünpınar, Kuçaklı, Hasınlı'da, endüstri, turizm gibi potansiyel ekonomik kaynaklarla, Çayırtepelilerin yıllık gelir kaynaklarının, arsa arazi mülkiyet dağılımının, yatırımcıları, 5 yıllık bütçe ve program yapmayı mümkün kılacak verileri, bu arada belediye gelirlerinin kaynaklarının, bölgedeki kooperatiflerin, anakent belediyesi inşaatlarının envanteri çıkarılacak. 3. ayda dışa yönelik çalışmaları bitiririz. Örneğin İstanbul anakent turizm verileri toplanmış, turizm eksperleriyle, bölge plancılarıyla derinlemesine görüşmeler yaparız. Bu arada Çayırtepe'nin toplumsal yapısını saptamaya yönelik anket çalışmaları da biter. Analitik verilerini toplar, deneysel araştırmalar yani toplumsal ilgi, temayül, ilişkiler ve iletişim kapasiteleri, ortak çıkarlar ve işbirliği olanaklarının saptanması 4. ayda tamamlanır. Bu son cümleyi anlamamıştım. Rodoplu mafya ile ilişkiler diye açıkladı. Binlerce dönümü kapatmış bir Salih Çırpıcı ile nasıl halleşeceksin? Adamlarla nasıl işbirliği içine gireceksin? Ortak çıkarlar ne olabilir? Bir belediye başkanının yaptırım gücü nedir? Sanıyor musun ki Kuru Çeşme'deki kömür depolarını dalan sahipleriyle işbirliğine girmeden, kayıplarını telafi etmeden ortadan kaldırabilirdi? O kadar paşa belediye başkanı gördük, kaba kuvvetle halledilebilseydi onlar hallederlerdi değil mi? Bir Atatürk mahallesini eski 1 Mayıs'ı al. Bir zamanların kurtarılmış bölgesi ya, hangi kondu, kime ait, kim kiracı, kim değil, tek bir kayıt yoktur. Envanter çıkarmadan değil, istimlak etmek tapu verilemez. İstimlak ettin mi yer göstereceksin, kimin yerini, belediyenin. Peki, belediyenin hangi arsası var, hangi binası var, nerede ve değeri nedir bilmeden nasıl yapacaksın? Bilinemeyeceğine inanmak çok zor ama öyleydi. Kulağı kesiklerden yıllanmış bir memur kaldıysa, onu hoş tutmayı becerebildiysen belki sana birkaç yer sıralar dedi Günay. O da yoksa debelenir durursun artık. Nutuk. 5. ayda fiziksel planlama yani Çayırtepe kalkınma planına uygun yerleşim analizinin yakın, orta ve uzun vade için hazırlanması, gecekondu politikasının ayrıntılarının tespiti, hukuki, ekonomik ve sosyal parametrelerin saptanması, ilçe imar planları ve şehir mobilyası için uzman önerileri envanteri de 2 ay alır. 6 ay diye sürdürüyordu. Bütün bu bilgiler derlenip bilgisayarlara depolandıktan sonra iki ayağımız yerde sağlam basarak uygulamaya geçeriz. Bütün bunlar o zaman içinde başka hiçbir şey yapılmayacak anlamına gelmez tabii. Ama bizi yap bozculuktan kurtarır. Yanlış karar verip geriye dönmek zorunda kalmaktan kurtarır. En önemlisi parayı çarçur etmekten kurtarır. Ancak yerel yönetimin yani belediyenin öngördüğü projeleri Çayırtepelilerin benimsemesi ve katılımları şarttı. Bunun yolu da halkın yönetimine belli düzeylerde gerçekten ortak olduğu bir Çayırtepe yaratmaktı. Halkın yönetime nasıl ortak olacağına gelince de belediye başkanlarının ayda bir belediye halkına açık toplantı yapmaları olağandır. Ancak koca Çayırtepe'yi ayda bir, haftada bir belediyeye getirip sorunları çözemeyiz. Öyle yaparsak Çayırtepe'nin seçkin tabakasının, elit tabakasının elinde kalma tehlikesi vardır. Ben Çayırtepe'ye ilişkin tüm kararları mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetlerinden oluşan mahalle temsilcilerine danışarak onların fikirlerini alarak uygulamayı düşünüyorum. Günay'ın açık toplum feryadının her satırında duyulduğu bir yazıydı. Ona da söyledim. Onun için diyorum ya dedi, Şafak Özden beni düzerken aslında limitleri, polimetreyi, metropolün makro formunu, lineer aşamalı organik dokuyu, hata marjlarını düzüyordu. Özden'in belediye başkanı olduktan sonra saklanamaz biçimde ortaya çıkan kişiliğini düşündüğümde Rodoplu gibi birisinin fil dişi kule aymazlığını affedemiyor, ömrü boyunca korktuğu ayağa yere basmayan akademisyen olmaktan kurtulamadığını görüyorum. Real politiği kollama kaygısını anlıyor, diğer araştırmalar gibi bunu tuğunda, daha doğrusu stratejik planlamayı gerçekleştirecek kuruluşun niyet mektubunun da birkaç amaçlı olmasının nedenini biliyorum. Şafak'ın aday atanma sürecinde SHP'nin öz uzman aydınlarının, Gramsci'nin organik aydınlarının yardımını sağlamak başlı başına bir mesele olduğunun, kendilerini bağımsız varsaydıkları için değişi mazur görün, kesik parmağı işemeye niyetleri olmadığının bilincindeydim. Gerçekten de Şafak Özden'i en tüysüz cumhuriyet muhabirinden en etkili teorisyenine kadar istisnasız hepsine pazarlamak gerekiyordu. Rodoplu'nun metinleri bir Çevikçe, bir Göymen, bir Coşkun'un Şafak'ta benimseyebilecekleri bir aydınsallık sezecekleri, öte yandan bilgisayar grafikleriyle donatılmış bilimsel görünümlü araştırmanın üzerindeki Mart 1989 yerel seçimleri yönetici raporu Çayırtepe başlığının gizeminin yoksulların hakikatli düşmanı yazı diyen Latife Tekin'i anmadan edemeyeceğim. Fotoğrafçı Mustafa'dan assubay emeklisine kadar Şafak'ın adamlarını ceketlerinin düğmelerini saygıyla ilikletecek şekilde kelimelendirmiş olmasının nedenini de anlıyorum. Teklifsizlik küçümseme getirir saptamasından, Şafak Özden'in köşe başındaki dükkanın sahibi olmaktan öte bir adam olmadığı, yargısından böyle kurtulunduğu da doğru olabilirdi. Benim kabullenemediğim, kendisini onca ilgilendiren araştırmaları Şafak Özden'in bile doğru dürüst okumamış olmasıydı. Daha önce de söylediğim gibi Rodoplu'dan ya daha akıllı ya da daha kötü niyetli olmalıymışız ki izlediğim faaliyete karşım ben Şafak'ın Günay Rodoplu'ya hiçbir zaman onun vehmettiği gibi ihtiyacı olmadığını görebiliyordum. Günay'ın bir şıklıktan bir leğen örtüsü olmaktan öte algılanmadığını kavruyorum. Çayırtepe'li partililerin, küçüklü büyüklü Özdenlerin ona gösterdikleri ihtimamda kravatlı kaymakamı Allah seni başımızdan eksik etmesin duasıyla idare eden köylülerin sahtekarlığını seziyordum. İlişkilerinin cinsel boyutu olmasa Rodoplu'nun Şafak Özden'in değil dostu, arkadaşı olmak ona Erol Çiçek kadar yakın olamayacağı bence açıktı. Ama dediğim gibi Günay'ın bunu görmediğini sanıyordum ama yanılıyordum. Emeğinin genel merkez kravatlılarını etkilemekte kullanılacak şıklıkları indirgendiğini Günay da gördü. Akademisyen titizliği Özden'in bırak gülüm kim okuyacak gerçekçiliği ile aşağılandı. Zamanla içine şarkı sözü yazmış olsam fark etmezlerdi inan diyordu Günay. Bir istisna ile eğer araştırma oy oranını gösteren bir araştırma ise fevkalade telaşlanıyor, söyle söyle rakam ne kazanıyor muyuz diye döneniyorlardı. Ancak o durumda da belki ile başlayan şartlı cevaba tahammülleri yoktu. Nedenini şimdi anlıyorum. Belki oyları yükseltmeye yönelik emek istiyordu. Oysa onlar bir piyango bileti almışlardı. Kazanıp kazanmadıkları seçim günü belli olacak bir piyango bileti. Bir ara bu araştırmaların en çok Günay Rodoplu'nun işine yaradığı gibi bir teselliyi geliştirmeye çalıştım. Çayırtepe'de en çok sevilen şarkıcının Emel Sayın olduğunu, İbrahim Tatlıses'in sayının ancak üçte biri kadar oy topladığını, insanların dürüstlüğe, dindarlıktan iki misli önem verdiklerini öğrenmekten heyecan duyduğunu görüyordum. Çayırtepe kamuoyunda dindarlıkla dürüstlüğün ille de bağdaştırılmadığını bilmenin, Şafak'ın Çayırtepe nakşilerine takınacağı tavrı belirlemek gibi real politik yararının ötesinde romancı Rodoplu'nun halkını birinci elden tanıması gibi bir yararı olduğunu umuyordum. Refah'ın barajı aşamayacağını daha ilk araştırmada görmek ilginçti. Çünkü İslamiyet'in bir ahlak sistemi olarak algılanmadığı bulgusuyla çakışıyordu. Dürüstlük ki bir adayda en çok istenen nitelikti, semavi değil, dünyevi bir ahlak sisteminin parametresi olmuştu saptamasını, Rodoplu'nun pazar ahlakının yerleşmiş olduğunu korkusunun rakamlarla kanıtlıyordu.